Neyse adımız gibi olduğu için. Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba. İşte yine birlikteyiz. Hepiniz Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimiz. Bugün de 15.55'e dek sürecek. Siz sevgili dinleyicilerimizi de bekliyoruz yayınımıza. 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz bizlere. Programı bugün de sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında Cihan Aydoğan var ve speakeriniz ben Nilgün Toruk. Elektronik posta adresimizi de hemen hatırlatmak istiyorum sizlere. hayatinsesleri@trt.net.tr Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız yine Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şimdi sizler programımızın ilk müziğine kulak verirken biz de stüdyo konuğumuzu stüdyomuza alalım.
Bu sabah yağmur var İstanbul'da. Gözlerim dolu dolu oluyor bilinmezliğe. Anne sözü dinler gibi masum. Ağladım bu sabah. Günler dayanılmaz oldu, senden uzak olunca. Martılar mahzun oldu, onlar bile ağladılar. Şarkılarda düşünmek seni bana getirmez ki. Seni bana getirmez ki. Sabah yağmur var İstanbul'da. Gözlerim dolu dolu oluyor bilinmezliğe. Anne sözü dinler gibi masum. Ağladım bu sabah. Günler dayanılmaz oldu, senden uzak olunca. Martılar mahzun oldu, onlar bile şarkılarda düşünmek seni bana getirmez ki. Seni bana getirmez ki. Seni bana getirmez ki.
Getirmez ki. 15.12 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Sizler müziğimizi dinlerken biz de ilk stüdyo konuğumuzu aldık stüdyomuza. Uzman diyetisyen sevgili Özge Kelebek Salman bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, Ramazan ayında beslenmeyi konuşacağız tabii ki. Toplum hayatımızda önemli bir yeri var Ramazan ayının gerçekten. Ancak tabii hem yaz ayına rastlaması dolayısıyla hem de çok uzun saatler içerisinde aç kalınması dolayısıyla 16 saat kadar aç kalacaklar tabii ki oruç tutanlar. Şimdi yine proteine de ihtiyaç var, enerjiye de ihtiyaç var, minerale de ihtiyaç var. Bunları nasıl alacağız, neler yapacağız Ramazan'da acaba?
Ramazan'da ilk önce zaten orucumuza açtığımız yiyecek olan hurma hem protein hem karbonhidrat hem yağ içeren.
Yani de hurmayla açmak en doğrusu o
aynen
zaman.
Aynen öyle. Hurmayla açmak çok daha doğru. Hem de vitamin ve mineralleri tamamen içeren, aslında hepsini bir arada bulunduran bir besin. O yüzden bir tane büyük hurma ya da iki tane küçük hurmayla beraber hafif ılık, çok soğuk olmasın suyumuz. Havalar sıcak ama özellikle tüm gün zaten hiçbir şey yenmediği için çok soğuk ya da çok sıcak su midede hazımsızlık problemlerine neden olabiliyor. O yüzden hafif ılık, içine birkaç damla da limon damlatılmış, yani sindirimi kolaylaştırmak adına limon damlatılmış suyla açabilirsiniz.
Evet, tamam. Orucumuzu açtık. Bir büyük ya da iki küçük hurma, bir bardağa yakın, bir iki damla limon damlatılmış suyla. Sonrasında tabii ki bizim iftar sofralarımız muhteşem olur.
Kesinlikle iftariyelikler oluyor.
Evet.
Kaçınılmaz iftariyelikler. Aslında iftarı daha fazla kaloriye sahip yapan yiyecekler. Özellikle çok daha fazla yağlı oluyorlar. Pastırma olabiliyor, tereyağı mutlaka konuyor, peynir konuyor, zeytin, ceviz gibi yağlı tohumlar ve yağ içeren yiyecekler de konuyor. Daha da uzun süre tok tutsun diye, ama özellikle yağ içeriği fazla yiyecekler yediğinizde çok daha fazla susama hissi geliyor. Bu da özellikle sahurdan sonra, yani orucu kapatırken, niyet ederken ve niyet ettikten sonraki saatlerde daha fazla susamaya neden olabiliyor. O yüzden aslında çok da fazla yağlı ve çok da fazla tuzlu yiyeceklerde haşır neşir olmayalım diyoruz. Özellikle iftariyelikleri es geçelim. Hafif yine ılık bir çorbayla
Devam edelim
ya da hafif yine ılık bir cacık da olabilir eğer çorba yoksa, ki yaz aylarındayız. Yine serinlik ve ferahlık katar, içerisine nane ve salatalık da koyarak tüketilebilir. Ardından yaklaşık bir 10-15 dakikalık biraz sindirim arası vermekte fayda var. Hem tokluk hafiften sağlansın diye hem de sindirim sistemimize bir
sigara içenler için. Bir sigara molası verirler
tabii
bu arada.
Tabii ki sağlıklı beslenme.
Çayı çok sevenler belki çay.
Evet.
Arası verebilirler.
Evet, çay arası verilebilir mutlaka. Ve ardından normal ana yemeğe geçilebilir. Ama ana yemekte de dikkat edilmesi gereken hususlar, tabii ki yine yağ miktarı çok çok yüksek olmaması gerekiyor yiyeceklerin. Yine susamayı arttırması açısından. Aynı zamanda yağ suyuna geçtiği için de, eğer sulu bir yemekse o yemeğin suyunun da tüketilmemesi faydalı olur. Yine yanında bir salatayla, yeşillik bir salata olabilir, çoban salata olabilir, daha hafif salatalarla ve tüketilecekse eğer, ki Ramazan'ın vazgeçilmezi pide,
evet,
ya da mutlaka pilav ya da makarna yaparız diyorlarsa, pilav makarnayı da dozajında yiyerek aslında tüketilmeli, ki onlar da çok yağlı ve çok nişastalı oldukları için vücutta yine susama hissini arttırabilirler. O yüzden eğer kişiler orucun içerisinde hafif de diyet yapıyorlarsa ve dikkat etmeye çalışıyorlarsa,
ki Ramazan'da mutlaka dikkat etmeye çalışılır, kilo almayalım
kesinlikle
diye. Hatta Ramazan'ı fırsat bilip bu vesileyle diyetimi de yaparım diye düşünenler olabilir.
Çokça tabii, var evet.
Evet, onlara neler söyleyeceksiniz peki?
Özellikle pide porsiyonu çok önemli. Pidenin porsiyonu bir avuç içi kadar. Bir avuç içi kadar pide yine bir dilim ekmeğe eş değer oluyor. O yüzden diyetlerinde ne kadar ekmek varsa ya da ona uygun pide varsa onu tüketebilirler. Özellikle pilav ya da makarnadan uzak duralım varsa bile sofrada, onu yerine pide tercih edelim. Çünkü hem tokluğu uzatıyor hem susama hissi sağlamıyor. Diğerleri gibi yağlı değil. Ama illa bir davete gittilerse, iftar davetine.
Şimdi tam onu söyleyecektim.
Ki orada genelde ayıp olur diye yeniyor, ki mutlaka yenmesi de gerekiyor. Pilav ya da makarnada tüketeceklerin miktar ortalama 3 ila 4 yemek kaşığı kadar olmalı.
Evet, o zaman da pide yemeyecekler bir daveti gittikleri takdirde. Şimdi tabii uzun süre aç kalmak metabolizmayı da etkiliyor. Bunun için neler yapmak gerekir acaba?
Aslında Ramazan'da metabolizma birazcık daha fazla hızlı çalışıyor. Eğer kişiler çalışma hayatları varsa gün içerisinde. Hı hı. Çünkü gün içerisinde yine sabah aynı şekilde erken kalkıp iş hayatlarına devam ediyorlar. İş hayatlarına devam ederken tabii ki fiziksel aktivite yapmış oluyorlar. Otururken bile en azından bir yere kalkıyorlar, yürüyorlar ya da dışarı çıkıyorlar. O yüzden de gün içerisinde hareket etmiş oluyorlar. Aynı zamanda akşam özellikle akşam 8.30 sularına geldiği için tam da metabolizmanın yavaşladığı zamanlarda da sindirim gün içerisinde çalışmayan sindirim sistemini bu sefer hızlandırmış oluyor. O yüzden de çift kat daha hızlı çalışan bir bedene sahip olabiliyoruz aslında. O yüzden Ramazan döneminde, oruç döneminde de diyet yaparak yani diyetinize oruca göre uydurarak daha da hızlı kilo verebilirsiniz diyoruz.
Peki onun için neler yapmalılar, neler yemeliler? Örneğin ben hem diyetimi yapayım hem de orucumu tutayım diyorlarsa onların yiyecekleri diğerlerinden farklı mı? Tabii ki farklı olmalı da ne tür farklılıklar olmalı?
Aslında çok çok da farklı değil. Ancak porsiyon kontrolü çok önemli burada. Mutlaka hani eğer İlk başta biraz önce de söylediğimiz cacık ve çorbanın her ikisi de gelmişse bu sefer her ikisinden birini tercih etmeleri gerekiyor. Ya da normalde ana yemekte 2 servis kaşığı konuluyorsa ortalama kişiden kişiye metabolizma hızına göre de değişmekle beraber 4 ila 6 yemek kaşığı arasında yemek yemeleri lazım. Hı hı. Yine bir iftardan sonra, iftar açıldıktan sonra da bir çay faslı oluyor aslında bizde. Evet. Onunla beraber mutlaka tatlılar oluyor.
Vardır.
Ki Ramazan döneminde çok da fazla sütlü tatlı tüketilmiyor. Güllaç haricinde sütlü tatlı tüketilmiyor. Muhakkak baklavadır, şerbetli tatlılar tüketilmek isteniyor. O yüzden aslında onlara çok dikkat etmek gerekiyor. Bu dönemde eğer şerbetli tatlı tüketilecekse yarım ya da çeyrek porsiyon tüketilmeli, çok daha az miktarda tüketilmeli. Tercih edilecekse özellikle güllaç tercih edilmeli. Hem daha hafif bir tatlı, hem daha hem de
özlenen
az
bir tatlı oluyor. Evet, sadece Ramazan'da var. Evet, bol bol yenildiği için.
Ya da
için.
Dondurma tercih edilebilir yine bu sıcak dönemlerde.
Evet. Tabii şimdi sebze, et, meyve, hatta özellikle de su, bunları hiç göz ardı etmememiz gerekiyor. Bunları da nasıl tüketeceğiz? Çünkü iki öğün yiyeceğiz. Kesinlikle. Sonuçta. Hı
hı. Sebze olarak zaten mutlaka salata olsun soframızda. Daha fazla lif alalım. Çünkü gün içerisinde sindirimimiz de çalışmıyor. Sindirimimiz çalışmadığı için bağırsaklarımız da maalesef tıkanıyor. Ve bağırsak problemleri yaşanabiliyor maalesef Ramazan'da. O yüzden daha fazla
hareketsizlik sindirimi etkiliyor galiba, değil mi?
Evet, ve hiçbir şey tüketilmemesi aslında. Hani boğazımızdan bir şey geçmemesi. Evet. Geçmediği için de sindirim sistemimiz çalışmıyor. Daha fazla lif alarak özellikle bağırsaklarımızı hareketlendirebiliriz. Bu da çiğ sebzelerle, yeşilliklerle olabilir. Yine eğer yapılacaksa sadece Ramazan'da, ki genelde etli yemekler yapılıyor. Etli yemeklerin yanında zeytinyağlılar da olabilir. Ya da salatalar, yeşillikli salatalarla beraber yoğurtlu salatalar da yapılabilir. Şu dönemde yoğurtlu patlıcan olabilir, yoğurtlu semizotu salatası olabilir. Semizotunun da zamanı geldi. Onlar yapılabilir. Özellikle sindirim sistemini hızlandırmak açısından. Mutlaka aynı zamanda zeytinyağlılar da yapılabilir eğer sebze tüketimi artırılacaksa. Bu zeytinyağlılar özellikle sahurda da tüketilebilir. Hı hı. Çok da fazla yağlı olmamak koşuluydu ama özellikle sahurda kırmızı et ve türevleri de tüketilmemeli diyoruz.
Evet, ama sahur şart herhalde,
sahur
değil mi?
Sahur şart.
Çünkü iftarı ve sahuru sayarsak iki öğüne düşmüş oluyor.
Sadece evet iki öğüne düşmüş oluyor. Eğer ara öğünde yapacaklarsa ortalama saat 10.30 gibi bir ara öğün. Ardından eğer kişi uyumuyorsa sahura kadar saat 1.30 gibi de yine bir ara öğün yapılabilir. Ama arada uyuyanlar da var. Uyuyanlar da oluyor sahura kadar. Hatta sahuru ben atlayacağım diyenler de oluyor. Onlar için de özellikle yatmadan ortalama yarım saat 45 dakika öncesinde bir şeyler tüketilmeli diyoruz. En azından peynir ekmek tarzında yine kan şekerini dengeleyici ve bizi uzun süre tok tutucu yiyecekler. Ve ardından sahuru kapatırken de suyla beraber süt de hafif tarçınlı bir süt de içilerek sahurda kapatılabilir ki kan şekeri dengesi sağlanır ve uzun süre tokluk hali sağlanabilir.
Evet, hem de uyku bölündüğü için tekrar yatınca uyumayı da kolaylaştırabilir. Kesinlikle. Belki tarçınlı süt değil mi? Evet. Peki seçilen yemekler de çok önemli tabii ki, ağır yenilmeyecek dediniz, sebze meyve. Ve tabii ki su. Suyu ne arada, ne kadar sıklıkla, ne kadar içmek gerekiyor? Normal günde tükettiğimiz kadar tüketebilecek miyiz iftarla sahur arasında?
Aslında normal günde tükettiğimiz gibi tüketsek çok güzel olur. Ki o zaman hiçbir şekilde susama hissedilmez. Ama maalesef çok da tamamlanamıyor. Hatta sahurda tamamlanmaya çalışılıyor ortalama 1 ya da 1,5 litresi üst üste içilerek. Bu da tabii ki mideye fazla yüklenme ve daha sonra sahur sonrası uyuyamama problemlerine neden olabiliyor midede doluluktan. O yüzden aslında iftardan sahura kadar olan saat aralığında ortalama saat 8.30'dan saat 3.40'a kadar bir süre var. Toplamda bu saat aralığına bölerek yaklaşık bir 6 saat oluyor. Bölerek
ama bunun yarısı uykuda geçiyor belki sahura kadar olan sürenin.
Evet, onu da yemek içerisinde tamamlanabilir. Açıkçası iftar açtığımız, oruç açtığımız zaman da su bardağını 2 su bardağı yaparak o aradaki çorba ya da cacık içtikten sonra yine 2 su bardağı su içip birazcık daha dinlenerek, çünkü birazcık daha dinlenerek yemek çok önemli. Ardından iftarla beraber, ana yemekle beraber yine 2 su bardağı su içerek, ardından da saat 22:30 gibi bir arada çayın yanında birazcık daha, çünkü çay diüretik bir madde olduğu için su atımını da kolaylaştırıyor vücuttan. O yüzden biz tam anlamıyla su atımını da fazla olsun istemiyoruz. Bu sefer daha da fazla vücudumuz ödem yapıyor ve çok daha fazla susuyoruz açıkçası. Yine orada da 2 bardak su içerek aslında saat 8.30'dan 10.30'a 11'e kadar ortalama 8 bardak zaten su içmiş oluyoruz.
Evet. Oruç tutarken de yeterli ve dengeli beslenebiliriz aslında. Çünkü malum Ramazan ayı toplum hayatımızdaki önemli aylardan biri. Ancak tüm bunları iftardan sahura kadar dengeleyebileceğimiz besinleri nasıl alacağı konusunda dinleyicilerimizi de bilgilendirmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz bugün için size.
Rica ederim.
Yine birlikteydik. Sağ olun, var olun. İlerleyen zamanlarda yine birlikte olmak dileğiyle diyelim. Sevgili dinleyicilerimiz, uzman diyetisyen sevgili Özge Kelebek Salman stüdyo konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine ve Hayatın Sesleri'nde yine müziğe dönüyoruz.
Anlamadan
Saatlerimiz 15.30 sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Sevgili Buket Barlas Vehter telefon attığımızda. Türkiye'den selamlar, sevgiler sevgili Buket Barlas Vehter.
Bizden de sizlere merhabalar.
Teşekkür ediyoruz. Evet, çalışmalarını Berlin'de sürdüren komik opera grubunun sanatçıları Opera Dolmuş adını verdikleri minibüsleriyle turnelerine devam ediyorlar. Berlin, Münih, Viyana ve Belgrad'dan sonra dün akşam da Sofya'da sahnelendi. Bugün ve yarın da İstanbul'da sahnelenecek. Hangi eserle yola çıkıldı? Bize neler aktaracaksınız?
Evet, Münih'teki Giesinger Bahnhof Kültür Merkezi'nde 30 Mayıs Pazartesi akşamı yapılan etkinliğe yaklaşık 80 civarında izleyici katıldı. Bu kültür merkezinin bir özelliği ise tarihi koruma altında olan 100 yıllık bir tren istasyonu bekleme salonunun restore edilerek 2004 yılında bir kültür merkezine dönüştürülmüş olması. Bu küçücük salonda tiyatro gösterileri, konserler, okuma akşamları, film gösterimleri gibi çok farklı kültürel etkinlikler gerçekleştirilmekte. Hatta binanın bir bölümünde kafe restoran olarak hizmet vermekte. İşte bu ilginç mekanda, yani küçük bir tren istasyonunun bekleme salonunda seyirciler ve sanatçıların birbirleriyle adeta diz dize oturdukları ortamda Selam Opera projesinin sanatçıları harika bir gösteri gerçekleştirdiler. 3 müzisyen, 2 opera sanatçısı ve 1 sunucudan oluşan bu ekip operayı büyük opera sahneleri dışında küçük izleyici gruplarının ayağına getirerek operayı tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçlıyor. Selam Opera projesi Berlin'de çalışmalarını sürdüren Komik Opera'ya bağlı olarak 2012 yılından beri Mustafa Akça yönetiminde sahne almakta. Ekibin geri kalanı ise Alman sanatçılardan oluşuyor. Eser oldukça kısa, 45 dakika kadar sürüyor. Ana konusu Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının yıllardır Türkiye'ye tatillerini geçirmeye giderken kullandıkları güzergah ve bu yolculuk sırasında yaşadıkları sevinçler, üzüntüler ve özlemler. Yapım hem bu bahsettiğim duyguları bir opera eseri şeklinde seyircilere aktarıyor, hem de bu güzergahı Opera Dolmuş adını verdikleri minibüs ile kat ediyor. Oyunun ilk gösterimi 26 Mayıs'ta Berlin'de yapıldı. Bilirsiniz, güzel bir geleneğimizdir. Yola çıkanların arkasından su gibi gidin, su gibi gelin denir ve su dökülerek yolcu edilirler. Berlin'deki ilk oyunun ardından işte bu şekilde, yani arkalarından su dökülüp yolcu edilerek yola çıkan sanatçılar eserlerini daha sonra Münih'te sergilemiş oldular. Bir Opera Yolculuğu isimli eser Viyana ve Belgrad'dan sonra ise geçtiğimiz pazar akşamı Sofya'da da sahnelendi. Turnenin son gösterilerinin ise bugün ve yarın akşam İstanbul'da yapılması planlanıyor. Böylelikle Opera Dolmuş'u 3000 kilometrelik yol kat etmiş olacak. Kadıköy ve Beyoğlu'ndaki gösterilerden sonra ise sanatçılar tekrar Berlin'e dönecekler. Münih'te yapılan gösterimde Wolfgang Amadeus Mozart, George Bizet, Peter Tchaikovsky'nin eserleri yanında biz izleyenlere bir de güzel bir sürpriz bekliyordu. Barış Manço'nun ünlü eseri Dağlar Dağlar opera sanatçıları tarafından harika bir şekilde yorumlandı. Çok beğenilerek uzun süre alkışlandı bu eser. Bizler için tabii ki çok hoş bir sürprizdi bu. Oyunun son kısmında izleyiciler sahneye davet edilerek kendi anılarını dile getirmeleri istendi. Seyirciler özellikle uçakla seyahat imkanlarının günümüzdeki kadar yaygın olmadığı 60'lı 70'li yıllarda arabayla Avrupa'dan başlayıp Balkanları, yani o zamanki demir perde ülkelerini geçerek Türkiye'ye ulaşabilmek için ne gibi maceralar yaşadıklarını da anlatma fırsatı buldular. Sahneye çıkarak o günlerde yaşadıklarını anlatan Münihli ünlü piyanist Aylin Aykan'ın ise yine güzel bir sürprizi vardı bizler için. Türkiye'nin ilk devlet sanatçısı olan Ahmet Adnan Saygun'dan ve yine Türk Beşleri diye adlandırılan gruptan Çağdaş Türk Müziği bestecisi Hasan Ferit Anlar'a ait iki eser Aylin Aykan tarafından piyanoda çalınarak güzel bir kapanış yapıldı. Böylece Opera Dolmuş'u Münih'te arkasında çok güzel izler bırakarak tekrar yola koyulmuş oldu.
Evet, kim bilir, belki gidiş ve dönüş yolunda yaşadıkları maceralar yeni bir eser ortaya çıkarabilir sevgili Buket Barlas Vehter.
Evet, mutlaka, zaten ondan da bahsettiler. Bu eserin yayınlanmasında, yapılmasındaki amaçlardan birini de gerçekten seyircileri de bu olaya dahil edip onların da anılarına yer vermek olduğunu söylediler. Neden olmasın, belki de bir dahaki projenin ilk adımlarıdır bunlar.
Evet, çok teşekkür ediyoruz bu kez Almanya'dan bizlere aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle sağ olun, var olun.
Hoşçakalın, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Almanya'dan sevgili Buket Barlas Vehter aktardı sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor.
Unutmam seni, seni unutmam. Ben anlamam zaman falan. Konuşurum kokunla, yürürüm yağmurla. Her bahardan sonra kelebeklerle ölürüm. Hayır, gitmek o kadar kolay değil. Ellerimle şimdi senin hayaline tutunma vakti. Şimdi güneşe küsüp ayak sarılma vakti. Uç. uçurum kenarlarında oyun oynama vakti. Yağmur bulutlarını dağıtıp ellerimle. Şimdi senin hayaline tutunma vakti.
Sihirli sözcükler.
Sevgili dinleyicilerimiz, köşemizde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay ile birlikteyiz. Yine merhabalar, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Ramazan ayında olmamız sebebiyle bugün biraz farklı konuşacağız. Evet. Duadan söz edeceğiz. Çünkü Ramazan aynı zamanda dua ayıdır da.
Doğru, duanın, yakınlaşıyoruz.
Evet, kabul olduğu bir aydır da ya da bol bol dua ettiğimiz bir aydır aslında.
Kapıların açık olduğu, dolayısıyla bizim de hem kendimiz için hem sevdiklerimiz için hem de içsel inancımız, manevi sorumluluğumuz gereği duaya daha yakın durduğumuz bir zaman. Dolayısıyla biz de program yapımcılarımızın da müsaadesiyle bu hafta biraz formatımızın dışına çıkıyoruz. Aslında doğruya doğru benim ne uzmanlık alanım ne de bu konuda açıklama yapabilecek birisiyim. Bu apayrı bir alan. Hepimiz biliyoruz artık ilahiyat fakültelerinde bu işin uzmanları mevcut. Özellikle din sosyolojisi, din psikolojisi alanında çok daha güçlü yorumlayanlar var. Fakat ben yine de formatı zorlayarak biraz duanın içindeki o güçlü cümleleri paylaşmak istedim. Fırsat bu fırsat.
Elbette. Çünkü dua istemek aslında,
evet,
değil mi?
Anlamı öyle. Pek çok dua var. Bir kısmı Kur'an'a dayalı. Surelerin, ayetlerin dualaşmış şekli diyelim. Bir kısmı sonradan eklenmiş bilinenleri var. Fakat ben bugün özellikle Kur'an içindeki ayetlerden biraz da çevreme ve yazılanlara bakarak bazı alıntılar yapmaya çalışacağım. Çünkü en güçlü cümleler onlar ve hakikaten insanın kalp kapısını çalan, kalp kapısını açan, kalbini genişleten cümleler zaten hepimiz biliyoruz ama hatırlamakta fayda var. Bir de doğruya doğru bunların Türkçeleri üzerinden gidince insanın içinde başka bir anlam da doğuyor. Ne evet. olursa olsun ana diliyle birleşmesinin ayrı bir bütünlüğü var insanın Hı-hı. içinde. Ona da kıymet vermek bizim sorumluluğumuz Türkçe konuşanları olarak.
Evet elbette.
Müsaadeniz olursa ben birkaç tane Lütfen, paylaşmak buyurun, isterim ayetlerden. Aslında Kur'an-ı Kerim içerisinde sıklıkla dile getirilen şeylerden biri peygamberlerin dilinden edilen dualar. Hı hı. Şimdi tabii biliyoruz ki peygamberlerin manevi hayatı içerisindeki her şey olduğu gibi iz düşüm ayetlerde yer almıyor. Bunlar yer alıyorlarsa eğer bizler için birer ışık olduğundandır. Dolayısıyla biz her ne kadar onlar peygamberlerin dilinden yapılmış dualar olsa da nasipleniyoruz bugün. Hı hı. Bir tanesi Hazreti Nuh'un Hud suresinde 47. ayette ki Hud bir peygamberin adı dolayısıyla sure baştan başa aslında buna odaklı. Bir ayeti var Hazreti Nuh'un bir duası ona diyor ki de ki Rabbim bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Hayatın içerisinde ne kadar önemli bir cümledir.
Çok.
Sihrin çok ötesinde artık. Hani buna ne isim vermeliyiz bilmiyorum. Evet. Sihir gerilerde, ufukta bir yerde geride kaldı artık. Bizim köşe başlığımız sihirli cümleler ama Hı-hı. bu ayetler çok ötesinde bir şeyi kapsadığı için artık başlığımız küçüldü bugün. Bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Zaman zaman hayatın içinde durup kendi kendimize söylememiz gereken dua cümlelerinden biri. Ve eğer beni bağışlamazsan ve beni esirgemezsen hüsrana uğrayanlardan olurum.
Evet.
Hazreti Nuh gibi kendi manevi bağının ölçüsü nispetinde bir gemi inşa edebilen birinden bahsedebiliyoruz. Biz de kendi hayatımızda bazen çölün ortasında gemi inşa etmek durumunda kalırız. Dolayısıyla böyle bir nefesten ilham almak işimizi kolaylaştırır diye düşündüm ben evet. de. Hazreti Musa'nın dilinden çok güzel dualar var. Onlardan biri İsra suresinin 8. ayeti ki İsra gece yürüyüşü demek. Hı hı. Hem Hazreti Musa'nın yolculuğunu biliyoruz öyle adlandırabiliriz. Hem de bu surenin içindeki ayetler aslında insanın hayatında gece yürüyüşü yaptığı zamanlara çok ışık tutan ayetlerdir. Onlardan biri. Çok etkileyici bir ayettir hakikaten ve dolayısıyla gece yürüyüşü yaptığımız zamanlarda sağlam bir yol gösterici ve duadır. Hazreti Musa'ya hitaben diyor ki ayette ki Ya Rabbi beni gideceğim yere başlayacağım işe gerçek olarak ulaştır. Hı hı. Yani doğrulukla, dürüstlükle hatta biraz yiğitlik anlamı var oradaki sıdık. Gerçek olarak ulaştır ve çıkacağım yerden, ayrılacağım yerden, bitireceğim işten gerçek olarak çıkmamı sağla.
Evet, şimdi görüyoruz ki gönülden ve samimi bir şekilde evet, yapılmış evet, evet. Aslında hepsi değil mi?
Hazreti Musa'yı düşünecek olursak bir prens olarak yetiştirilmiş, ardından peygamber olmuş ve bir millete önderlik yapmış birinden bahsediyoruz. Ve o diyor ki beni gideceğim yere gerçek olarak ulaştır ve oradan ayrılacağım zaman beni oradan gerçek olarak ayrılmamı sağla. Hı hı. Ve bunun için bana katından bir güç ver. Hı hı. Zaman zaman bazı şeyleri hayatımızda, resmi hayatımızda ya da özel hayatımızda müzakere etmemiz gerekiyor. Bir yere oturacağız, bir konuyu konuşacağız. Zorlu bir konu olabilir. Dile getireceğimiz şeyler olabilir. İşte öyle zamanlarda aslında insanın içinden geçmesi gereken o kalp kapısını çalıp o kalbin gücüyle hareket etmesini sağlayan ayetlerden biri. Ve Hazreti Musa'nın Taha suresinde bir duası daha var. Ki bu surenin şöyle bir özelliği var. Hazreti Ömer'in bu sureyi duyup okuduktan sonra Müslüman olduğu söyleniyor. O kadar güçlü bir sure.
Merak ettim neymiş acaba?
Rabbim benim göğsümü aç. Taha zaten açıklık pencere öyle bir anlamı var. Küçük Hı-hı. pencere, tepe penceresi falan anlamlarına geliyor mimaride hatta. Rabbim benim göğsümü aç. Bana işimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki söyleyeceklerimi kavrasınlar. Ailemden bana bir yardımcı kıl. Onunla arkamı kuvvetlendir, onu işimde ortak kıl. ki seni layıkıyla tesbih edelim ve zikredelim.
Evet.
Hazreti Musa için söylenenlerden biri, pek çok dinleyicimiz de biliyordur. Musa peygamberin kekelediği ve konuşamadığı ve dolayısıyla kardeşi Harun'un ona çevirmenlik yaptığı, neredeyse doğruysa, doğru ifade olursa, Hazreti Harun'un konuşmasıyla etrafıyla daha iyi iletişim kurabildiği söylenir. Böylesine kudretli bir şeyi içinde taşıyıp insanın bunu sözcüklere dökememesi ne kadar büyük bir sınav, aynı zamanda bir peygamber bile olsa insan için. Ve Hazreti Musa'nın bu duası, onun dilinden yer alan bu ayette bizim için yol göstericilerden biri. Çünkü zaman zaman bizim de dilimizde düğümler oluşabiliyor hayatta. Böyle bir zamanda hatırlanabilecek bir şey. İşimi kolaylaştır, dilimden düğümü çöz ki söyleyeceklerimi kavrayabilsinler.
Çok güzel, çok anlamlı gerçekten.
Gerçekten öyle. Ve tabii bu tür dualardan bahsetmişken hiç atlanmaması gerekenler var ki hepimizin dilindedir aslında. Örneğin felak nas deyince, hani nazardır hemen, evet. Her bebek için, her okula başlayan genç için, çocuk için, askere gönderilenler için, her evlilik başlangıcında aile büyükleri tarafından büyük bir inançla okunan sureler. İkisinin de ifadeleri hakikaten çok güçlü.
Evet.
İşin manevi tarafı, dediğim gibi, orayla ilgili yorum yapamam ama Türkçe'ye çevrildikten sonra da o büyük kudretini taşıyan cümlelere sahipler. Örneğin,
şimdi çok özür dilerim, buyurun, burada keseceğim ama şimdi Türkçesini bilmeden dahi bile okuduğumuzda, tabii, o nas'taki o yumuşaklığı hissediyoruz, o felaktaki o vuruşu, geri gönderişi.
Doğrudur.
Değil mi? Onu hissediyoruz. Yani Türkçesini bilmesek bile, kesinlikle, öyle bir özelliği var gerçekten.
Zaten insanı belki de meraklandıran, bütün inancına rağmen o huşu içinde etkilenmesine devam etmesini, hı-hı, sağlayan şey, tüm o melodinin ve seslerin ardında gizli olan şey. Evet. Bilemesek de hissediyoruz içten, evet, içe. İtiraf edeyim, bunu söylediğimde zaman zaman işin bilenleri biraz bana yan da bakabiliyorlar ama ben yine de cesaret edip söyleyeceğim. Ben Türkçe öğretirken Arap öğrencilerime sıklıkla Arapça olarak onlardan çeşitli lehçeleri olabiliyor. Çünkü hoşa gittiği, hı hı, için okumalarını isterdik bazen bazı sureleri. Kabaca söylersem tecvin denilen, yani biraz ahenkle, belli bir makamla okunmasının dışında, düz olarak okunduğunda Arapça metinler, Kur'an'ın içindeki ayetler düz olarak okunduğunda çok daha güçlü bir anlam hissediliyor.
Hı hı.
Ve o anlam ortaya çıktığında dil ve kelimeler, hep söylüyoruz da, çok yetersiz zaman zaman. Evet. İçten bir şeyden hissediyoruz.
Hı hı.
Felak ve Nas bunun en iyi örnekleri, sizin, evet, de söylediğiniz gibi. Nas özellikle gün içinde zaman zaman hepimizin aklının, kalbinin biraz bir karıştığı olur. Adı üstünde vesvese.
Hı hı.
Hatta bugün biz bu programa hazırlığımızı yaptıktan sonra ben biraz özel bir işle uğraşırken masa başında birdenbire bir yazı okudum ve birdenbire böyle bir şey içimden konuşmaya başladı. Bu da böyle olmaz, şu da şöyle olur, bıdı bıdı bıdı bıdı. Ve birden yazdığım program notunu hatırladım. İnsanların kalplerine kötü düşünceler fısıldayan ve vesvese verenin şerrinden sana sığınırım. Nas suresi bunu söylüyor. Evet. İnsanların Rabbine, insanların melikine, mutlak sahibine sığınırım. Bu ayetlerin başlı başına anlamı var ama en çok etkileyeni, insanların Rabbine sığınırım.
Hı hı.
Yani o vesvese geldiği zaman, sinsi vesvese diyor hatta, fısıldayan fısıltıları duymaya, hı hı, başladığımız zaman, içeriden ya da dışarıdan, zaman zaman bulunduğumuz ortamda da, çünkü bunlar dile getirilebiliyor dedikodu babından. İşte o zaman insanların Rabbine sığınmak, yani bir hedef belirlemiş ayet, o kadar net söylüyor ki onu. Hani bir başka varlık haliyle yetinme, olabileceğinin en iyisine yönel. Yine Felak suresinde de ki çoğu bilinir artık anlam olarak, sayar ilk önce yaratılmışların şerrinden, çöktüğü zaman karanlığın şerrinden, işte düğümlere üfleyenlerin şerrinden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yani ayet aslında sizin söylediğiniz gibi ayetler birbiriyle öylesine iç içe yerleşmiş ki bütün o karanlığın arkasından hiç anlamını bilmeseniz bile daha en başta zaten Arapçasında söylüyor. Sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Bu bizim için önemli. Neden? Çünkü gün içerisinde çeşitli vesilelerle kendi iç dengemizi kaybedebiliyoruz. Öyle zamanlarda bizim şahıs olarak bizim güçlü cümlelerimiz yetmeyebilir. Tanıdıklarımızın güçlü cümleleri yetmeyebilir. Ama çok güçlü cümleler var ayet olarak. Onlara yakın durmak işimizi kolaylaştırabiliyor.
Evet, onlara sığınıyoruz zaten. Evet, anlamlarını evet. bilmesek de
kesinlikle
onlara sığınıyoruz.
Ve bildiğimizde çok daha güçlü bir hem güçlü bir tesiri yakalayabiliyoruz. Hem de belki bizden başkalarına yansımasını sağlayabiliyoruz bazı şeylerin. Örneğin çocuklarımıza, yakın çevremize. Yine İnşirah suresi bu anlamda çok güçlü bir ifadeye sahiptir. 5. ve 6. ayeti çok biliniyor bunun. Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Güçlükle karşılaşıldığında söylenmesi tavsiye olunan ayetlerden biri. Ve devam ediyor. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul, ancak Rabbine yönel ve ona yalvar. Bizim de güçlüklerimizin az olmasını diliyoruz. Ramazan boyunca biz pek çok konuyla dinleyicilerimizle birlikte olacağız ama bu ilk programımızdı. Dediğim gibi formatın biraz dışına çıktık. Tüm güçlük yaşayanlara, yaşadığını düşünenlere bir nefes olması dileğiyle ayetleri bir kez de buradan bu sesten paylaşmak istedik.
Evet, herkese çok teşekkür hayırlı ediyoruz. Ramazanlar tabii çok ki. Teşekkür ediyoruz. Tekrar tekrar yine birlikte olacağız. Haftaya buluşmak dileğiyle. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay'a tekrar teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bugünlük bu kadar. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba demek üzere. Hoşçakalın.
Hayatın sesleri.